Yani işte Amasya'nın bir köyünde dünyaya geldim. Bir dakika. Amasya'nın bir köyünde dünyaya geldim. İşte herkes gibi ben de köyde nasıl büyülüyorsa ben de o şekilde büyüdüm. İlkokulu köyde okudum. Sonrasında çok okumak istedim fakat beni okula göndermediler. Hatta bununla ilgili oturup bir hafta boyunca eylem yaptım. Küçüktüm, eşiğin başına oturuyordum. Babam her geldiğinde ben ağlayarak beni okula göndermelerini istiyordum. Fakat kimse benim sesimi duymadı. İstemediler ve göndermediler doğal olarak. Bu uzunca bir süre bu şekilde devam etti. Yaklaşık bir hafta boyunca ben bu şekilde ısrarla babama beni okula göndermesi konusunda ısrar ettim. Ancak ısrarlarım da başarılı olamadım. Daha sonrasında işte uzunca bir süre kaç yaşına kadar? 13 şey 15-16 yaşlarındaydım ben. Babam bir rahatsızlık geçirdi. Safra kesesinde o zamanlar ameliyat süreçleri bayağı uzun sürerdi. Ankara'ya gittiler. Evin bütün her şeyi benim başıma kaldı sonra. Ve bu böyle devam etti uzun yıllar boyunca. 60-70 başlık ahırımız vardı. O ahırda sürekli o hayvanlara ben bakardım. Sırtımla varil varil sular taşır. İşte onların yemleriydi, onların pislikleriydi vesaire bütün bunları ben yapardım, ben atardım. Çünkü kimse yoktu. O yaşta aslında büyük bir sorumluluk, çocuk yaşta büyük bir sorumluluk düşmüştü üstüme. O geldi, iyileşti. Ancak o sorumluluk benim başımda kaldı. Sonra annem hastalandı. Bel fıtığı oldu, hareket edemez hale geldi. Bu sefer de onun sorumluluklarının hepsini aldım, onlar benim başıma kaldı. Böyle uzun yıllar boyunca hem evde hem dışarıda, hem tarlada, hem ahırda çalışarak, yani ben nasıl o süreci geçirdiğimi düşünüyorum. Gerçekten çok insanüstü bir çaba harcamışım. Ve oturur geceleri de şey yapardım, kitap okurdum. Fırsat bulduğum andan itibaren kalan zamanlarda kitap okurdum. Sonra bu durum bu şekilde devam etti. Hatta bazı kitaplar ağırdı. Benim bir yaş benden küçük kardeşim, erkek kardeşim onu okula göndermişlerdi ve o şey diyordu. Bu süre içerisinde hani ben o kitaplara baktığım zaman sen bunu okuyamazsın, bu sana ağır gelir. Niye sen benden daha mı akıllısın diyordum. Öyle bir şey yok. Ben onu gayet de güzel okurum, anlarım, sindiririm diye onunla böyle şey bir diyaloğa girerdim. İnatlaşırdık falan. Neyse ben o kitabı alır okurdum. Sonra bu böyle devam etti. Daha sonrasında tabii şeyde bizim orada annem işte tabii biz süt hayvanlarımız olduğu için aynı zamanda beside olan hayvanların haricinde bir de böyle inekler vardı. O inekleri sağardım işte peynirini, çökeleğini vesaire yağını şunu bunu yapardım. Sonrasında da annem onu götürür Amasya'da pazarda satarlardı onu. Satarlardı ve giderken bana şey derdi. Çeyiz olarak ne istersin derdi bana. Ben de ona şunu söylerdim. Dost Kitap Evi diye bir kitap evi vardı Amasya'da. Tabii benim gitme şansım olmazdı. Köyden çıkartmazlardı zaten. Oraya git, onlar sana kitap versinler. Sen bana kitap getir. Ben başka bir şey istemiyorum derdim. O bana oradan kitap taşırdı. her gittiğinde her hafta böyle. Ben tabii bayağı bir böyle sürekli kitaplar okudum. O zaman böyle bütün kitapları okuyorum. Erdal Atabey'in kışkırtılmış erkeklik, bastırılmış kadınlık, işte şey gençlik duvarları yıkıyor vesaire. Bir sürü kitap okuyorum. Yani şey değer, artı değer falan filan böyle kitaplar habire durmadan bana geldikçe ben onları okumaya devam ediyorum. Tabii okudukça da bir birikim oluyor. Yani hani o zaten isyankar bir ruh var ortada. O biraz daha isyankarlaşıyor. Süreç sonra tabii kabına sığmaz hale geliyorsun. Bu böyle devam etti bir süre. Sonrasında şey söyledim ben. Babama dedim ki ya bak sen beni bu şekilde çalıştırıyorsun. Bari beni sigorta mı yap? Yani şey parayı alıyorsun. Ya çünkü şey yapıyorduk. Hayvanları besliyorduk. O hayvanlar her seferinde besleniyordu. İşte bir 7-8 ay sonra onları götürüyorlardı, kesiyorlardı. Paralarını alıp güzel güzel kendileri kullanıyorlardı. Ama bana 5 para vermiyorlardı. Yani bırak hiçbir şeye sahip değilsin. Yani emeğini, değerini hiçbir şekilde almıyorsun. Gelecek de sağlanmıyor. Ben bu şekilde kendisine söylediğimde yok dedi. Sonra tabii ben ikna etmenin yollarına bakıyorum. Dedim ki yani o zaman bana bir tane şey ver. O tosunlardan bir tanesini ver. Ben ona bakayım, onu besleyeyim, büyüteyim, sigortamı onunla yapayım. Kendime onu dönüştüreyim. O benim için sermaye olsun diye. Bunu da işte önce evet dedi. Sonra o en kötü böyle kötü bir şey var, bir tosun vardı. Onu verdi bana. Ama beslendi. Kesim zamanı geldiğinde götürüp onu kestiğinde tabii vermedi bunu. Onun parasını. Ondan sonra ben bayağı bir öfkelendim. Sonra şey dedim. Bu yaptığının doğru olmadığını, hani sigorta istedim, sigorta yapmadın. Okula gönder dedim, okula göndermedin. Hiçbir istediğimi gerçekleştirmedin. Sonra da tabii biriyle evlenmemi istediler. Ben de bunu kabul etmedim. Dedim bugüne kadar sen bana bekçilik ettin. Bundan sonra ben bir köpeğine ihtiyaç duymuyorum. İstemiyorum. Yani benim istemediğim bir şeyi de gerçekleştiremezsiniz diye tavrımı koydum. Ve sonra da şey söyledim. Bundan sonra ben hiçbir işe elimi sürmeyeceğim. Şiddet de uygulasam, ne yaparsan da yap. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmayacağım. Buyurun istediğinizi yapabilirsiniz diye ben artık isyan bayraklarını çektim. Bu şekilde. Sonra tabii şey dedim, ben bu şekilde burada devam etmeyeceğim. Köyde kalmak istemiyorum dedim. İstanbul'a gideceğim. Eğitimime devam edeceğim, kendi hayatımı kendim kuracağım dedim ve çıktım. Para biriktirdim kendime, buğday satarak o biriktirdiğim parayla işte burada kalabileceğim yerleri ayarladım. Sonrasında buraya İstanbul'a geldim ve iki çocukla işe başladım. Yani aslında hiç gelir gelmez hiç boş kalmadım. Direkt işe başlamış oldum. Yaklaşık 7 ay kadar falan bu şekilde devam etti. Ancak aile benim paramı ödemekte sıkıntı yaşadığını, ödeyemediğini söyledi. Çocuk bakımı, iki çocuk bakımı yatılı kalıyordum. Yani tabii kardeşim, erkek kardeşim buradaydı, abim buradaydı ama ben hiçbirinin yanına gelmedim. Direkt geldim, bir kadın arkadaşımın yanına geldim. Dedim beni birkaç gün misafir eder misin iş bulana kadar? O da şey dedi, elbette dedi. Ama geldim, onda da hiç kalmama gerek kalmadan ben direkt hemen iş buldum. Çocuk bakımı dediğim gibi iki tane çocuk. Biri işte 5 yaşındaydı, biri 3,5 yaşındaydı. Çocuk bakımıyla bu mesleğe girmiş oldum. Tabii ilk orada benim hakkım gasp edildi. Ve ben tabii bu süre içerisinde çalıştım, paramı alamadım maalesef. Ben de bunun böyle gitmeyeceğini, sonra ben işi bıraktığımı söylediğimde ise, işte başka yerde kendime iş bulduğumdaysa, aile bana küstü. Ama yani sonuçta her şeyin de bir yere kadar sınırı vardır. Bu sınırın da bir şey vardır. Ben bu şekilde devam edemeyeceğimi söylediğimde onlar üzüldüler. Benim için üzücü bir durum değildi. Tam tersine zaten 7-8 ay boyunca beni sömürmüşlerdi. Ben buraya geldiğim hedeflerim vardı. O hedeflerim doğrultusunda hedeflerimi gerçekleştirememiştim. Ondan sonra ben kendime bir ev tuttum. Sonra düzenli bir şekilde, işte bazen gündüzlü, bazen yatılı bir şekilde çalışmaya devam ettim. Bu sürede eğitimimi de devam ettim. Yani süreç içerisinde çalıştığım yerlerde gördüğüm hak gaspları doğal olarak beni bu alanda örgütlenmeye itti. Çünkü ben mesela bir yerde çocuk bakmaya gitmiştim. Çocuk ifade edeyim. Çocuk grip şeklinde, soğuk algınlığı şeklinde bir rahatsızlık oluştu çocukta. Ve zaten buna neden olan da annesiydi. Sonrasında o çocuğu biz doktora götürdük. Doktorla birlikte götürdük. Bankacıydı kadın. Doktora götürdük. Doktora götürdüğümüzde işte bir antibiyotik verdi. Sonra çocuğu aldık getirdik. İlaçları verdik. Akşamdan ben sabah kulağımı çeken biriyle uyandım. Ne oluyor diye böyle şey oldum. Sarsıldım. Bir baktım. Yani kadın benim kulağımı çekiyor. Ne yapıyorsunuz siz dedim. Sen benim çocuğuma ne yaptın dedi. Senin çocuğuna ne yapabilirim, ben psikopat mıyım dedim. Biz dün o çocuğu doktora götürdük. Getirdik, birlikte beraber yatırdık. Ondan sonra da ben çocuğuna ne yapmış olabilirim. Çocuğumun her tarafı pütür pütür şurasında bir kızarıklık var ama hanımefendi şuna bakmamış. Çocuğun bütün bedenine baksa anlayacak çocuğun verilen şeyden alerji olduğunu, antibiyotikten alerji olduğunu görecekti. Ona bakmamış, sadece şurada gözünün önünde ve şurasında bir kızarıklığı görmüş. Gelmiş benim kulağımı çekiyor. Sonra senin dedim verdiğin 3 kuruş para bu şekilde davranmanı hak sağlıyor mu sana? Sen nasıl bu şekilde davranabilirsin dedim. Gel bak dedim, çocuğunun bütün vücudu kızarmış vaziyette. Çocuk alerji olmuş dedim aldığı antibiyotikte. Bu antibiyotiğin değişmesi gerekiyor. Bunun sorumlusu ben değilim. Birinin kulağını çekeceksen senin için eğer çocuğunla ilgili git doktorun kulağını çek veya başkasının yetiyorsa git orada hastanedekilerin kulağını çek. Benim kulağımı çekmeye hakkın yok dedim. Ben şu andan itibaren hazırla dedim benim ücretimi, ben çıkıyorum. Ondan sonra tabii geldi, yalvardı, işte kötü söz sahibinindir, öyledir böyledir. Hayır dedim, ben devam etmek istemiyorum. Siz kendinize, çocuğunuza, işte çok hümanistsin, çok insancılsın. Senin bakmanı beni enterese etmiyor dedim. Ben bakmak istemiyorum. Siz dedim gidin kendinize başka birini bulun. Ben bu şekilde devam edemem. Ruh hastası bir insanla sinirlerimi bozamam deyip eşyalarımı falan hazırladım. Orada da ücretimi aldım. Çıktım. Tabii böyle benzer şeyler birçok yerde çocuk bakımında karşılaştığım şeyler. Bir tanesinin de çalıştığım yerlerden bir tane, gene çocuk bakımına gitmiştim. 2,5 yaşında bir çocuk 2,5 yaşındaydı, bir tanesi de 3 yaşındaydı. Ve kadın korkunç bir şekilde çocuklarına eziyet ediyor. Yani kendi çocuklarına. Ruh hastası bir kadındı ve çocuğu karşısına alıyordu 3 yaşında olanı. Abla, ne yapıyorsunuz diyordum ben siz. Neden böyle davranıyorsunuz? Böyle çocuk mu yetiştirilir? Bu nasıl bir yetiştirme şekli? Neden böyle davranıyorsunuz dediğimde ise işte büyüdüğünde bir şeylerin karşısında durabilsin. Böyle tam tersini yapıyorsunuz siz dedim. O çocuk o aşağılanma duygusuyla o şekilde davranılarak yetiştirdiğiniz çocuktan hayır beklemeyin, geçmiş olsun. Yani şimdiden onu düzeltebilirsiniz, düzeltirsiniz, düzeltemezsiniz de bu şekilde davranarak onu daha da kötü bir hale getirirsiniz demiştim. Ama kadının umurunda bile değildi ve o çocuğuna o şekilde iğrenç bir şekilde davranıyordu. Çocuğu her seferinde aşağılıyordu, dövüyordu vesaire. Bir gün 2,5 yaşındaki çocuk ağlıyor ve ben aslında yeni gitmişim işe. Çocuk ağlıyor. Bana alışması için bir süreç gerekiyor. Birinci günü falan işte gittiğimin çocuğu alıp yatağın üstüne şöyle zınk diye fırlatıp atması, ben böyle gözlerim döndü. Ay ne oluyor böyle? Yani bu çocuklardan birine dedim bir şey olsa yarın öbür gün bu sefer de diyecek ki yani beni kendisi sorumlu, yaptıklarının sorumluluğunu almayacak. Gelen dadı benim çocuğumu bu şekilde çocuğuma zarar verdi, çocuğuma şiddet uyguladı diyerek ben devam etmek istemedim ve oradan ayrıldım. Eşi ben her şeyin farkındayım, biliyorum demişti. Ben dedim böyle devam edemem. O yüzden ayrıldım ve çalışmadım kendileriyle. Gene bunlar üst düzey bilmem fabrikaları falan filan olan böyle VIP bir aile güya. Ama VIP'si batsın kendi çocuklarına davranışları. Ya ondan sonra da işte ortaya çıkan psikopat çocuklar geleceği işte böyle cinayet işleyen çocuklar alabildiğine bir sürü absürt saçma sapan şey tekrar geri hayatımıza geri dönüşüyor işte bu yapılanlar sonucunda. Neyse ben tabii bu şekilde devam etmek istemediğimi söyledim. Daha sonra öğrendim ki oraya giden bir tane arkadaş onun yaptıkları karşısında intihara kalkışmış, kendini asmış. Ve zor yetişmişler. Bir tanesi de onun gördükleri karşısında apar topar ücretini de almadan onun bir tane deri montunu almış kaçmış oradan. Ben de onlarla konuşarak bu şekilde devam edemeyeceğimi söyleyerek oradan ayrıldım ve ayrıldıktan sonra da böyle şeyler olduğunu öğrendim. Yani bunları gördükçe ister istemez ondan sonra diyorsun ki yani alan o kadar alabildiğine, herkes istediğini yapıyor, istediği gibi davranabiliyor. Yani bir süre sonra arkadaşlarımla bir araya geldiğimde onların söylediği hikayeler çıkıyor ortaya. Ortadan çalıştıkları evlerde öldürülüp kaldırılan insanlar mı dersin vesaire, bir sürü böyle şeyler öğrendikçe, gördükçe, hak gaspları yaşadıkça diyorsun ki yani bu böyle gitmez. Bunun tek çaresi, tek çözümü örgütlülük ve bunu da ancak sendika yoluyla başarabiliriz diye. İşte sonra arkadaşlarla konuştum tabii ben bu durumu. Bir süre şey yaptık. Onlar da tamam dediler. Birlikte uzunca bir süre ben mesela Süleyman Çelebi'yi takip etmek zorunda kaldım. Ulaşamadım. Hani oradan doğru bir örgütlenme başlatalım diye. maalesef başarılı olamadık. Onlarla ileriye gidemedik. Ne kadar takip etsek de. Yani işte biliyorsunuz sendika alanında erkek egemen zihniyetin hakim olduğunu biliyoruz ve bu zihniyet hala devam ediyor. Onun için de tekrar biz yolumuza kendi başımıza devam etme kararı aldık. Arkadaşlarla önce dedik dernek mi acaba kursak, sendika kurmasak falan, ama bir süre hani böyle dernek girişimi olarak devam ettik. Sonra dedik ki dernek bu şekilde hani bizim haklarımızı alabilmemiz açısından yeterli değil. Bir hak örgütü değil. O yüzden biz gene sendika kuralım dedik. Ve tabii biz 2009 gibi bu çalışmalara başladık. 2011 gibi hızlandırarak 2011'de 15 Haziran'da resmen sendika bildirgemizi valilikte sendika masasına sunduk. Böylece bir örgütlülük başlamış olduk. Yani süreç böyle başladı. Ev İşçileri Dayanışma Sendikası. Evitsen bu şekilde doğdu. Bu yaşanan son olaylar doğrultusunda geldiğimiz nokta bu şekilde. İşte mücadelemiz hala devam ediyor. 2020 yılı 21 yılındayız. 2011 yılında sendika olduk. 2021 yılında hala devam ediyoruz sendika olarak. Tabii bu da sendika olabilmemiz de uzun bir mücadele gerektirdi. Çünkü dediler ki ev işçileri sendika kuramaz. Yani ev iş ya işte kadının adı yok. Ev işçileri sendika kuramaz. Kurma gibi bir hakkı yok. Nereden çıktı sendika? Bildirimimizi geri vermek istediler bana. Beni çağırdılar, gittim. Şeydeydi o zaman hala bu şeyde emniyette Aksaray'da büyük bir şey var ya, o zaman onun içerisindeydi terörle mücadelenin olduğu o şeyin büyük bir bina, orada sendikalar masası da oradaydı emniyette. Oraya gittim bana beni çağırdılar, gittim, bana şeyi geri verdi, al dedi, biz bunu kabul etmiyoruz dedi, bu sizin dedi. Ben de biz bunu size teslim ettik. Bundan sonra atarsınız, satarsınız, yırtarsınız, ne yaparsanız yaparsınız. Bunu ben almam. Bunu neden bana veriyorsunuz? Ben almıyorum dedim. Biz bunu size verdik. Siz ne istiyorsanız buyurun siz yapın dedik. Sonra ben kabul etmedim. Ve böyle üzerime attı evrak. Ben de evra üzerime attı, ben almadım, ben şey yaptım, oradan uzaklaşmaya çalıştım, yürüdüm, giderken peşimde koşmaya başladı, o koştu, ben koştum, biz bayağı bir kovalamaca oynadık, en son tabii o kovaladı, bak ben çıktım oradan. Bu şekilde daha sonra arada bir ay geçtikten sonra bize işte dava açıldı ve sendika kuramazsınız diye, kendi hesabınıza çalışıyorsunuz. Oysa ki bizim kendi hesabımıza çalıştığımız bir şey yok. Biz başkalarına işçilik yapıyoruz. Bizim yaptığımız bir işçilikti. İşçilik. Ama hala bu işçilikle ilgili sorunlarımız devam ediyor ve bizi hala işçi olarak görmüyorlar. Yani kendilerince, yani aslında onun bir tanımı yok. Öyle bile olmuş olsa, biliyorsunuz sendika, işverenler bile sendika kurabilirken işçiler olarak bu ILO'nun da sözleşmelerinde mevcuttur. Dayanakları zaten oraya dayandırarak ikinci bizde karşı bir dilekçe hazırlayıp tekrar mahkemeye verdik ve işte daha sonra yaklaşık 4 yıl boyunca, yani önce tabii iş mahkemesinde bile görülmedi. Önce asli mahkemede görüldü. Daha sonra işte bizim o verdiğimiz dilekçenin sonucunda tekrar istinada gitti, geri geldi ve iş mahkemesinde görülmeye başladı. Ve sonuç itibariyle de biz sendika olarak sendika kurmayı başarmış olduk. Verilen karar sonucunda sendika kurmaya hak kazandık. Tabii biz aslında o zaman şey de yapmamıştık. İş kolu belirlememiştik. Bilerek belirlememiştik. İş kolunu onlar belirlesinler diye. Yani çünkü aslında biz iş kolunu belirlemek istemedik. Çünkü sendikanın alanını daraltmak istemedik. Yapacağımız çalışma ve örgütlenmelerde alanımızı da daraltmak istememiştik. Sonra onlar tabii bir iş kolu. Zaten bir de buna dair bir iş kolu da yoktu. Sonra mahkeme kararıyla genel iş koluna tabi olarak karar verildi. Bir iş kolu da belirlenmiş oldu böylece. Böylelikle.
Peki ev içi işçileri?
Yani ev işçileri, evin içerisinde çalışan bütün herkesi kapsıyor. Bu çocuk bakımıdır, hasta bakımıdır, yaşlı bakımıdır, işte aşçılıktır, VIP ailelerde garson çalışır, garsonudur, işte orada bahçıvanıdır. Bütün hepsini kapsayan evin, çünkü evin içerisinde çalışıyorlar. Şoförüdür, şoförü de kapsıyor. Hepsini kapsayan bu alanda, bu şekilde ev içerisinde çalışan, hayatı evin içerisinde kazanan herkesin sendikasıdır. Kolay şeyler yaşamadı süreç içerisinde. Bu süreçleri dönüştürürken çok böyle her şey, bunları yaparken hiçbir şey gül bahçesi değildi. Hiç yapılan şeylerin. Tabii zorlukları vardı. Bu zorluklarla mücadele ederek Gülhan da bu süreci bu şekilde ilerledi. Yani onun dışında Gülhan ne yapabilirdi ki? Zaten ülkenin durumu ortada. Kadınlar, yani şöyle bir bakacak olursak, zaten aileden başlayarak görülmeme durumu söz konusu. Kız çocuğu olarak, genç kadın olarak, ilerleyen yaşlarda kadın olarak ve alanda çalışan bir kadın olarak zaten görülmeyen, yok sayılan bir alanın bir parçası. Bu nedenle de yani doğal olarak bu alanda çalışanlar payına düşeni alan herkes kadar ben de payıma düşeni aldım doğal olarak. Benim için de hiç kolay olmadı süreçler. Zorluklar yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum. İş bulmakta mesela sendika başkanı olduğum için, alanda çalışmalar yürüttüğüm için iş bulmakta güçlük çekiyorum. Kimse iş vermek istemiyor. Zorluklar hala devam ediyor yani. Benim için hiç de kolay değil. Kolay olmayacağını da biliyorum. Ama mücadeleye devam. En azından benden sonrakiler, gelecek olan nesil, gençler daha rahat, daha kolay bir yaşama sahip olsunlar isterim. O yüzden de mücadeleyi bırakmıyorum. Bu şekilde devam ediyorum diyeceklerim bundan ibaret. Tabii tabii. Yani orans, ya çok böyle erkekler de var ama ya %80'inin kadın olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yani işte bu %80'i de şeydir, nedir, bahçıvandır, şofördür vesaire. Ama yol işte çok istisna şeydir, aşçıdır. Hani VIP ailelerde falan. Böyle. Ama yoğunluklu olarak ev içerisinde çalışan, evin içerisindeki zaten bir de şöyle bir şey var. Eğer kadın olmamış olsaydı alanda çalışanlar, erkek olmuş olsaydı %80'i, bugün bu durumda olmazdı bu alan. Bugün hala yasal olarak, işçi olarak görülmeyen bir alandan söz ediyoruz. Ve milyonlardan, 2 milyon insandan söz ediyoruz. Bu ne demek yani? Biz ilk başladığımızda, yani tahmini olarak 2 milyon insandan söz ediyoruz. Biz ilk başladığımda başlamıştık örgütlenmeye. Yaklaşık 1 milyonu aşkın insandan bahsediyoruz. Yani 2021'deyiz. 2021'den bu yana bu süreç bayağı da bir uzun sürdü. Ve tabii ki doğal olarak alanda çalışanlar artmaya başladı. Yani tabii yani kadınlar daha çok, çünkü şeyde de bu süreç içerisinde işte birçok mesela önce Orta Asya'dan gelenler vardı, şimdi Suriye'den, başka yerlerden, bir sürü yerden, Afganistan'dan, Hindistan'dan, birçok yerden gelen var ve bunlar da alanda sonuçta yerlerini alıyorlar. O yüzden bu işte şey, mesela Moldovyalılar geri gitti. Çok fazla Moldovyalı burada bulamazsın. Biraz daha onlar kendi ekonomilerini düzelttiler veya başka ülkelere gittiler. Aynı şekilde Ruslar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. İşte diğer ev işçileri, mesela işte Türkmenistanlı, Bulgaristanlı, işte Azeriler de olmak üzere, işte Suriyeli, diğer ülkelerden gelen kadınlar da maalesef alanda bayağı bir hem işçi potansiyeli olarak arttı, hem ücretler onların gelişiyle birlikte düşmeye başladı. İşte biliyorsunuz sistem bu şekilde kendi kendini üretirken milyonlarca işsiz kadını da o şekilde kapının önünde bekletiyor. Sen olmasan sen, sen olmasan sen. Yani ister çalış ister çalışma keyfin bilir. Ama bu insanlar, bu kadınlar bunu hak etmiyor. Biz bu ülkede kadın olarak her türlü vergimizi veriyoruz. Daha cebimize paramız girmeden ama haklarımızı alamıyoruz. Bu da onların utancıdır aslına bakarsanız. Ve bu da cinsiyetçi bir bakış açısının sonucudur. Kadınları bu şekilde yok saymanın sonucudur. Ve bugün günde 5 tane kadın ölüyorsa bunda burada oturup düşünmek gerekiyor ve alana dair bir şekilde düzeltmeler gerçekleştirilmesi gerekiyor. Dedikleri gibi bu bir cins kırımıysa bunu bilelim. De buna göre davranalım o zaman. Gerçekten bu bir cins kırımıysa bunu bilelim. Buna göre davranalım. Çünkü burada kadın cinayetleri gerçekleşirken sen ev işçisisin, sen öğretmensin, sen doktorsun ya da sen başka bir şeysin, sen üst düzeysin, sen alt düzeysin diye bakmıyor. Burada çok ciddi bir şekilde bir kırım söz konusu ve buna dur demek gerekiyor ve dur demek için de meclisin, hükümetin harekete geçmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı kadınlarımıza sahip çıkıyoruz derken kadınlar ölüyor. Gerçekten sahip çıkmak için adım atsınlar.
Evet.
Yani hayallerim sendikanın çok iyi bir noktaya gelmesi, kadınların kendi haklarını güçlü bir şekilde savunması ve alanlarda gerektiği her yerde istediği şekilde güçlü bir şekilde bir şeylerin karşısında durabilmesi, artık kadın ölümlerinin gerçekleşmemesi, işçi olarak çalışan ev işçilerinin işçi olarak görülmesi, hukuki düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi, yani hayallerimden bağımsız değil, bunlar benim hayallerim. İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması, bu benim hayalim. İşte ev işçilerinin sosyal güvencelerinin gerçekleştirilmesi ve iş tanımının gerçekleşmesi, bu benim hayalim. Ve arkadaşlarımın daha insan onuruna yakışır bir şekilde, arkadaşlarım ve benim daha insan onuruna yaraşır bir şekilde çalışabilmesi, bu benim hayalim. Yani hayallerimi sayacak olursak akşama kadar devam eder bu program, bitmez. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması benim hayalim. Yani bunlar gerçekten artık insanca yaşayalım ya. Ya bunlar olmaması gereken şeyler. Yani biz süreç içerisinde tabii ki birbirimize çok dayanışma içerisindeyiz. Ve bu dayanışmayı birbirimize dokunarak, birbirimizin hayatlarına dokunarak gerçekleştiriyoruz. Yani biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık. Bu süreçte birçok sorunla karşılaştık ve arkadaşlarımız tabii süreç içerisinde işsiz kaldılar, çalışamadılar ve düşünebiliyor musunuz? Bu süreçte arkadaşlarımız hasta olmaktan değil, virüsten değil, işsiz kalmaktan korktular. Korkmaya devam ediyorlar. Aynı şekilde yani biz mesela bir araştırma gerçekleştirdik. Önce bir 30 kişiyle derinlemesine görüşmeler yaparak bunu yaptık. Daha sonrasında da 413 kişiyle bir anket gerçekleştirdik. Derinlemesine yaptığımız araştırmada arkadaşlarımızın bize anlattıkları dudak uçuklatan şeylerdi. Çalıştıkları yerlerde yaşadıkları sorunlar ve şiddetin her türlüsünü, ekonomik, psikolojik, fiziksel, cinsel şiddet yaşadılar süreç içerisinde. Psikolojik şiddet yaşadılar. Şiddetin her türlüsünü yaşadılar. Yani ve mesela bir tanesi göçmenlerden bir tanesi çalıştığı yerde işte oturum izni almak için işvereni arabayla gönderip oturumunu alması için evraklarını alıp gitmiş ve gelmiş. Ama şoförle birlikte arabayla gidiyor. Geri getirdiklerinde kadını bir odaya kapatıyorlar. Köpek gibi üzerine kapıyı kilitliyorlar. Sonra şey yapıp kapıya yemeği kapıya koyup kapıyı açıp yemeği aldıktan sonra tekrar kapıyı kapatıp üzerine kilitliyorlar. Yani bu insana yakışır bir durum değildir. İnsan onurunu bu kadar ayaklar altına alınmamalı ve bunu sebebi, nedeni, bunun bu şekilde işverenler tarafından bu şekilde davranılmasının nedeni de bugün var olan hukuki düzenlemenin düzenlenmiyor olması, ev işçilerinin güvence altına alınmıyor olması ve iş güvenliği sağlığında yararlanamıyor olmaları. Bu korkunç ve büyük bir üzücü ve büyük bir acıdır. Yani insan insanlığından utanıyor. Ben gerçekten anlayamıyorum. Bu yasa yapıcıları da anlayamıyorum. Bu işverenleri de anlayamıyorum. Çünkü yasa yapıcılar bunu yapmış olsa bugün o insanlar bunları yaşamayacak. Bunların tek sorumlusu bugün yasal olarak gerçekleştirilmemiş düzenlemelerdir. İşte hayaller diyorsunuz. Bu hayallerimin gerçek olmasını istiyorum. Bu insanların bu şekilde insan onuruna yaraşmayan şeyler yaşasınlar istemiyorum. O şekilde çalışsınlar istemiyorum. Benim hayallerimden bir tanesi insan onuruna yakışır bir şekilde yaşatabilmek, insanları yaşamak ve yaşatabilmek. Bu yüzden de mücadeleye devam ediyoruz bu şekilde. Onun dışında 413 kişiyle yaptığımız o araştırmada ve gerçekten süreç içerisinde hem aile içerisinde hem aile dışında hem de çalıştıkları yerlerde şiddetin her türlüsüyle karşı karşıyalar. Bu da ayrıca çok üzücü bir durum ve kulaklar sağır, gözler kör. Bu süreç içerisinde biz dedik ki en azından herkes bu süre içerisinde pandemiydi, olağanüstü bir durum yaşandı. Ancak olağanüstü yaşanan durumda işte en azından işçiler çalıştıkları yerde 1200 lirada olsa bir ücret alıp küçük de olsa kendini ayakta tutmaya çalıştı. Ama ev işçileri bunu da gerçekleştiremedi. Bunu da hayata geçiremedi. Çünkü sosyal güvenceleri olmadığı için, çalıştıkları yerde sigortasız çalıştırdıkları için alamadılar. O parayı da alamadılar. Hiçbir şeyden faydalanamadılar. Hiçbir sosyal yardımdan faydalanamadılar. Ve o kadar sesimizi duyurmaya çalışmamıza rağmen kimse sesimizi duymadı ve harekete geçilmedi konuya dair. Hiçbir şekilde. Bu da ayrıca çok üzücü bir durum. Yani insana ayrı, yani bu nereye kadar böyle devam edebilir? Nasıl bu şekilde bu kadar duyarsız olabiliyorlar? Anlayamıyorum gerçekten. Ay, yaralarıma dokunuyorsun. Öyle işte. Sonuçta bunlar benim gerçeklerim ve yaşadığım gerçekler. Bunu gizlemek, saklamak gerekmiyor. Yani çok da düşünmüyorum açıkçası. Sonuçta gerçek bu. Bunları yaşadım. Sonuçta çocukluktan başlayarak bir kadın olarak, bir kız çocuğu olarak dünyaya geldiğimde çocukluğumda bir şey anlayamadım. Genç kadın olduğum bir şey anlayamadım. Geldiğim noktada bugün hala kadın olarak hayatın içerisinde, yaşamın içerisinde yaşanan ve gerçekten kadınların da hak etmediği şeyleri yaşattıkları için biz bunların hiçbirini hak etmiyoruz. O yüzden de devlet çocukluktan başlayarak, aileden başlayarak zaten kendini koyuyor ortaya. Aile küçük bir devlettir zaten. O küçük devlette zaten erkek egemen bir zihniyet hakimken o zihniyet işte buralara kadar böyle geliyor. İşte en tepe nokta bugün yani adı lazım değil diye. Çünkü bizi görmeyenleri biz de göremeyeceğiz maalesef.